Ayrım 4.
Coral, siz biliyor musunuz? Diye sordu. Hayır ama kestirebiliyorum. Coral üstü örtülü bir suçlamayla, korkuyor musunuz yoksa albayım? Dedi. Başarıdan başarıya koşan askerlerimizin komutanı. Korkuyor mu yoksa? Lancer ağır ağır yerine oturdu. Belki de, dedi. Sonra tiksintiyle, ömründe hiç savaşa girmemiş ama savaşla ilgili her şeyi bilen insanlardan bıktım usandım diye ekledi. Çenesini tutarak Brüksel'de ufak tefek tridi çıkmış bir kadını anımsıyorum. Şirin bir yüz, 1,5 metrelik bir boy, apak saçlar. Zayıflıktan simsiyah damarları fırlamıştı derisinin üzerine. Siyah şalı, mavi beyaz saçları vardı. Titrek, tatlı bir sesle ulusal ezgilerimizi söylerdi bize. Sigara ya da kız oğlan kızların nerede bulunabileceğini bilirdi. Elini çenesinden çekti, uykudan uyanır gibi silkindi. Oğlunun öldürülmüş olduğunu bilmiyorduk. Sonunda o kadını kurşuna dizdiğimizde, uzun, siyah bir şapka iğnesiyle tam 12 adamımızı öldürmüştü. O iğneyi hala saklarım memlekette. Üzerinde kırmızı ve mavi bir kuş işlemeli, mineli düğmesi olan bir şapka iğnesi. Coral, kurşuna dizdiniz onu ama öyle değil mi? Dedi. Elbette, elbette kurşuna dizdik. Böylelikle de cinayetler sona erdi, değil mi? Diye sordu Coral. Hayır, cinayetler sona ermedi. Sonunda geriye çekilirken birliklerinden arta kalanların yolunu kestiler. Bazılarını yaktılar, bazılarının gözlerini oydular, hatta bazılarını da çarmıha gerdiler. Coral yüksek sesle, ''Bunlar şu anda konuşulacak şeyler değil.'' dedi. ''Doğrusu anımsanacak şeyler de değil.'' dedi Lancer. ''Coral, korkuyorsanız komutan olamazsınız.'' dedi. Lancer yumuşak bir sesle karşılık verdi. ''Gördüğünüz gibi nasıl dövüşüleceğini biliyorum. İnsan bildiği bir işte hiç değilse aptalca yanlışlar yapmaz.'' Genç subaylarınıza da anlatıyor musunuz bunları? Lancer başını salladı. Hayır, bana inanmayacaklardır onlar. Öyleyse bana niçin anlatıyorsunuz? Çünkü Bay Coral, sizin göreviniz bitti. Hala anımsarım bir kezinde albay konuşurken merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Sonra kapı ardına kadar açıldı. Kapıda bir nöbetçi göründü. Yüzbaşı Loft nöbetçiyi bir yana iterek içeri girdi. Albayın karşısında dimdik durarak bir sorun var efendim dedi. Duruşu sert, soğuk, askerceydi. Sorun mu? Yüzbaşı Bentick'in öldürüldüğünü bildirmek zorundayım efendim. Lancer, ha evet Bentick dedi. Merdivende yeniden bir takım ayak sesleri duyuldu. İki er üstü battaniye ile örtülü bir sedyeyle içeri girdi. Lancer, öldüğünden emin misiniz dedi. Loft dimdik duruşunu bozmadan tamamıyla eminim komutanım diye karşılık verdi. Teğmenler yatak odasından fırlayıp içeri girdiler. Ağızları bir karış açık sedyeye bakıyorlardı. Korkmuş gibiydiler. Lancer pencerelerin yanındaki duvarı göstererek oraya koyun dedi. Sedyeyi taşıyan erler dışarı çıktığında Lancer sedyenin yanında diz çöktü. Battaniyenin köşesini kaldırdı. Kaldırmasıyla kapaması bir oldu. Durumunu bozmadan Loft'a döndü. Kim yaptı bunu diye sordu. Bir madenci dedi Loft. Niçin? Ben oradaydım efendim. Tamam, raporunu ver öyleyse. Lanet olsun, raporunu versene oğlum. Loft duruşuna yeniden çeki düzen vererek resmi bir dille anlatmaya başladı. Albayımın emri üzerine Yüzbaşı Bentick'in nöbeti yeni devralmıştım. Yüzbaşı Bentick buraya gelmek üzere nöbet yerinden ayrılırken çalışmamak isteyen başına buyruk bir madenci ile aramızda tartışma çıktı. Madenci özgürlük falan gibi sözler ederek bağırıp çağırmaya başladı. Ona çalışmasını emrettiğimde kazmasıyla üzerime saldırdı. Yüzbaşı Bentick araya girmek istedi. Belli belirsiz bir el hareketiyle sedyenin içinde hareketsiz yatan Yüzbaşı Bentick'i gösterdi. Lancer diz çöktüğü yerde yavaş yavaş başını salladı. Bentick garip bir adamdı dedi. İngilizleri severdi. Her şeylerini severdi onların. Dövüşmekten hoşlandığını sanmam. Adamı yakaladınız mı? Evet komutanım dedi Loft. Lancer yavaş yavaş ayağa kalktı. Kendi kendine konuşurcasına işte yine başladık. Bu adamı kurşuna dizeceğiz. Sonra 20 yeni düşman kazanacağız. Bildiğimiz tek şey bu. Bildiğimiz tek şey. Prackle, ne buyurdunuz komutanım dedi. Hiçbir şey diye karşılık verdi Lancer. Düşünüyordum yalnızca. Lofta dönerek, belediye başkanı Ordan'a dedi, saygılarımla birlikte ivedilikle görüşmek istediğim bildirin lütfen, çok önemlidir. Binbaşı Hunter başını kaldırdı, mürekkepli kalemini büyük bir özenle silip kadife astarlı bir kutuya yerleştirdi. 3. Bölüm. Kasaba sokaklarında dolaşan halkın yüzünden düşen bin parçaydı. Gözlerdeki şaşkınlık az da olsa yok olmuş ama yerine hala bir öfke parıltısı almamıştı. Madendeki işçiler kömür arabalarını somurtarak itiyordu. Esnaf tezgahın gerisinde halka hizmeti sürdürüyordu. Ancak kimse tek bir söz bile etmiyordu. Halk birbiriyle tek heceli sözcüklerle konuşuyorlardı. Herkes savaşı, kendini, geçmişi ve her şeyin böyle apansız nasıl değiştiğini düşünüyordu. Dışarıda hava boz bulanık bir renge bürünmüştü. Ayaz vardı. Bu nedenle belediye başkanı Ordan'ın konağındaki konuk odasında küçük bir ateş yakılmıştı. Lambalar açıktı. Oda oldukça değiştirilmişti. Döşemesi nakışlı koltuklar geriye çekilmiş, küçük masalar ayak altından kaldırılmıştı. Sağdaki kapının ağzında Joseph ile Annie, dört köşeli kocaman bir yemek masasını içeriye sokmaya çalışıyorlardı. Masayı yan yatırmışlardı. Joseph odaya girmişti. Annie'nin kızarmış yüzü kapı aralığından görülüyordu. Joseph masanın bacaklarını yanlara doğru kımıldatarak bağırdı. İtme Annie. Şimdi hadi. Burnu ve gözleri kızarmış olan Annie öfkeli bir sesle hadi demesi kolay dedi. Annie her zaman biraz öfkeliydi. Askerlerin gelmesi, düşmanın kasabayı ele geçirmesi bu huyunu değiştirmemişti. Gerçekte yıllardır yalnızca kötü bir huy diye düşünülen öfkesi birden yurtseverce bir coşkuya dönüşmüştü. Annie askerlere kaynar su fırlatmakla özgürlük simgesi olarak ufaktan bir ün yapmıştı. Avlusunda toplanan kim olursa olsun kaynar suyu boşaltırdı başından aşağıya. Ancak bu durumda bir kahraman olmuştu. Başarısının kökeninde öfke yattığı için Annie öfkesini arttırıp süreklileştirerek yeni yeni başarıların ardından koşmaya başlamıştı. Joseph masayı yerde sürttürme dedi. Masa kapının ağzı sıkışıp kalmıştı. Sallama diye uyardı Joseph. Sallamıyorum dedi Annie. Joseph uzaklaşıp masayı inceledi. Annie de kollarını göğsünde kavuşturup gözlerini Joseph'e dikti. Joseph masanın bir bacağını yokladı. İtme dedi, öyle sert itme. Annie kollarını göğsünde kavuşturmuş onu izlerken Joseph tek başına masayı kapının aralığından kurtardı. Evet oldu işte dedi Joseph. Sonunda Annie de onun masayı dört ayağı üzerine oturtmasına ve odanın ortasına çekmesine yardım etti. Oldu dedi Annie. Ekselansları söylemeseydi bu işi yapmazdım. Ne hakla buradaki masaları sağa sola çektiriyorlar? Buraya gelmeye ne hakları var dedi Joseph. Hiç dedi Annie. Hiç diye yeniledi Joseph. Hiç hakları yok ama geldiler işte. Tüfekleriyle, paraşütleriyle yapıyorlar bunu Annie. Hiç hakları yok dedi Annie. Üstelik bu masadan ne istiyorlar anlamadım. Yemek odası değil ki burası. Joseph masanın yanına bir koltuk çekti. Koltuğu masadan uygun bir uzaklığa yerleştirerek düzeltti. Mahkeme kuruluyor dedi. Alexander Morden'ı yargılayacaklar. Molly Morden'ın kocasını mı? Evet, Molly Morden'ın kocasını. O herifi kazmayla yere devirdiği için mi? ''Evet, onun için.'' dedi Joseph. ''Annie, ama çok iyi adamdır o.'' dedi. ''Ne hakla yargılıyorlar onu?'' ''Molly'ye doğum günü için çok güzel kırmızı bir giysi almıştı. Ne hakla yargılıyorlar Alex'i?'' ''Şey.'' diye açıklama yaptı Joseph. ''O herifi öldürdü.'' ''Ne olmuş öldürdüyse?'' ''Duyduğuma göre herif Alex'e bir sürü emir yağdırmış. Alex emir almaktan hiç hoşlanmaz.'' ''Zamanında belediye meclis üyesiydi, babası da öyle. Arca Molly Morden çok güzel pasta yapar.'' diye acınarak ekledi Annie. Ama tatlısı çok katı oluyor. Alex'e ne yapacaklar? Joseph hüzünlü bir sesle kurşuna dizecekler dedi. Yapamazlar bunu. Koltukları getireni. Evet yapabilirler, yapacaklar da. Annie parmağını Joseph'in yüzüne doğru salladı. Söyleyeceklerimi bir yana yaz dedi öfkeyle. Alex'e bir şey yaparlarsa halk bundan hiç hoşlanmayacaktır. Herkes sever Alex'i. Daha önce kimseye bir zarar dokundu mu? Hiç. Kimseyi incitti mi? Ha? Hadi yanıt versene. Hayır dedi Joseph. İşte gördün mü? Alex'in kılına dokunacak olurlarsa halk çılgına dönecektir. Ben de elbette. Buna gelemem doğrusu. Joseph ne yapacaksın diye sordu kadına. Ne mi yapacağım? Onlardan birkaçını da ben öldürürüm. Dedi Annie. O zaman seni de kurşuna dizerler dedi Joseph. Dizerlerse dizsinler. Sana söylüyorum Joseph. Bu işler böyle sürüp gitmez. Bütün gece rap rap dolaşmalar. İnsanları kurşuna dizmeler. Joseph masanın başındaki bir koltuğu düzeltirken garip bir biçimde gizli bir örgütün üyesiymiş gibi bir havaya giriverdi birden. Yumuşak bir sesle Annie dedi. Kadın durdu. Sonra adamın sesindeki garipliği sezerek ona doğru yaklaştı. Joseph ona, gizli bir şey söylesem sana saklayabilir misin diye sordu. Annie, Joseph'e yaşamında ilk kez bir giz sahibi olması nedeniyle biraz hayranlık duyarak baktı. Evet, neymiş bu giz? William Deal ile Walter Dougal dün gece kaçtılar. Kaçtılar mı? Nereye? İngiltere'ye kaçtılar bir tekneyle. Annie sevinçle ve umutla içini çekti. Herkes biliyor mu bunu? Herkes değil dedi Joseph. Baş parmağını bir an için kaldırıp tavanı göstererek onlar dışında herkes diye ekledi. Ne zaman gittiler? Niye ben duymadım bunu? Senin işin başından aşkındı. Joseph'in sesiyle yüzü bir anda buz kesti. O Coral'ı biliyorsun değil mi? Evet. Joseph kadına iyice yanaşarak artık iyice suyu ısındı dedi. Annie ne demek istiyorsun diye sordu. Herkes öyle diyor. Kızgın kızgın içini çekti Annie. Joseph sonunda bir görüşe varmıştı. Halk birleşiyor dedi. Tutsaklıktan hoşlanmıyorlar. Yakında bir şeyler olacak. Gözlerini dört aç Annie. Çorbada senin de tuzun bulunacaktır. Annie ya ekselansları diye sordu. O ne yapacak? Nasıl hareket edecek? Joseph kim bilir dedi. Ağzından tek bir söz bile çıkmıyor ki. Bize karşı durmaz dedi Annie. Bir şey söylediği yok dedi Joseph. Soldaki kapının tokmağı döndü. Belediye başkanı Ordon yavaş yavaş içeri girdi. Yorgun ve bezgin görünüyordu. İyice yaşlanmış gibiydi. Doktor Winter da arkasındaydı. Ordon eline sağlık Joseph dedi. Sağ olasın Annie, çok güzel olmuş. Joseph ile Annie odadan çıktılar. Joseph kapıyı örtmeden önce dönüp bir an için odaya baktı. Belediye başkanı Ordon ocağa doğru yürüyüp sırtını sıcağa verdi. Doktor Winter masanın başındaki koltuğu çekerek oturdu. Ordon, bu görevi daha ne kadar sürdürebilirim dersin diye sordu. Halk pek güvenmiyor bana. Düşman da öyle. Hoş bir durum değil. Bilmiyorum dedi Winter. Sen kendine güveniyor musun? Kafanda en küçük bir kuşku bile yok mu? Kuşku mu? Hayır. Ben belediye başkanıyım. Yine de bir sürü şeyi anlayamıyorum. Masayı gösterdi. Bu yargılamayı niçin burada yapmak istiyorlar? Adam öldürme suçuyla Alex Morden'ı yargılayacaklar. Alex'i anımsıyor musun? Molly adında ufak tefek hoş bir karısı vardır. Biliyorum dedi Winter. İlkokulda öğretmenlik yapardı kadıncağız. Evet anımsıyorum. Çok alımlı bir kadındır. Gözlük takması gerektiğinde çok üzülmüştü. Alex bir subayı öldürmüş sanırım. Bu kesin. Kimsenin kuşkusu yok. Belediye başkanı Ordon acı bir sesle bundan kimsenin kuşkusu yok dedi. Ama niçin yargılıyorlar onu? Niçin hemen kurşuna dizmiyorlar? Konu kuşku ya da kesinlik, adalet ya da adaletsizlik değil. Böyle şeylere yer yok burada. Niçin yargılamak istiyorlar onu? Hem de benim evimde. Winter, gösteriş olsun diye sanırım dedi. Şöyle bir görüş vardır. Bir şeyi kılıfına uygun olarak yaparsan başarıya ulaşırsın. İnsanlar kimi zaman işin biçimiyle yetinir. Bir ordumuz vardı, tüfekli askerler, ama gerçekte bir ordu falan değildi o. Düşmanlar mahkeme kurarak halka adaletin varlığına inandıracaklarını düşünüyorlar. Biliyorsun, Alex yüzbaşıyı öldürdü. Evet, bunu anlıyorum dedi Ordon. Winter sözlerini sürdürdü. Hele mahkeme senin evinde, halkın adalet beklediği bu evde yapılırsa. Sağdaki kapı açılınca doktor sözlerini ara verdi. Genç bir kadın girdi içeri. 30 yaşlarındaydı. Çok güzeldi. Elinde gözlüğü vardı. Gösterişsiz ama temizdi üstü başı. Çok heyecanlıydı. Çabuk çabuk konuşarak "Eni doğrudan içeri girmemi söyledi efendim" dedi. Elbette dedi belediye başkanı. Molly Morden'sınız siz. Evet efendim. Alex'in yargılanacağı sonra da kurşuna dizileceği söyleniyor. Ordon bir an yere baktı. Molly sözlerini sürdürdü. Onu sizin mahkum edeceğinizi söylüyorlar. Yaşamı sizin iki dudağınızın arasındaymış. Ordon başını kaldırdı. Ürkmüş gibiydi. Ne demek oluyor bu? Kim söylüyor bunu? Kasabalılar. Kadın duruşunu iyice dikleştirdi. Yarı yalvarırcasına, yarı hak ararcasına. Bunu yapamazsınız değil mi efendim? Dedi. Ordon benim bilmediğimi halk nereden bilebilir ki? Dedi. Büyük bir gizdir bu dedi Doktor Winter. Dünyanın her yanındaki yöneticilerin rahatını kaçıran bir gizdir bu. Halk nasıl biliyor? Şimdi de düşmanı şaşkına çeviriyor, haberlerin yasaklamalarına karşı nasıl yayıldığı, gerçeğin tüm denetim çabalarına karşın herkesce nasıl öğrenilebildiği konusu onların da rahatını kaçırıyor. Büyük bir giz bu. Kadın başını kaldırdı. O da birden kararmıştı. Molly korkmuş gibiydi. Bir bulut dedi. Kar yağacak diyorlar ama daha çok erken. Doktor Winter pencereye gidip gökyüzüne şöyle bir göz attı. Evet, kocaman bir bulut dedi. Belki geçip gider. Belediye Başkanı Orden yalnızca çevresinde küçük bir ışık çemberi oluşturan lambayı yaktı, yeniden söndürüp günün ortasında ışık yakınca insanın yüreğini terk edilmişlik duygusu kaplıyor dedi. Molly Orden'ın yanına iyice yaklaşarak Alex insan öldürecek biri değildir dedi. Çabuk öfkelenen bir adamdır ama asla yasalara saygısızlık etmez. Sayılan sevilen biridir o. Orden elini kızın omzuna koydu. Alex'i çocukluğundan beri tanırım dedi. Babasını, dedesini tanırım. Dedesi eskiden ayı avcılığı yapardı. Bunu biliyor muydunuz? Molly Orden'ın söylediklerine kulak asmadı. Alex'i mahkum edecek misiniz? Hayır dedi Orden. Onu nasıl mahkum edebilirim ben? Halk düzen uğruna onu mahkum edeceğinizi söylüyor. Belediye Başkanı Orden bir koltuğun arkasında durdu. Koltuğun arkalığını iki eliyle sıkı sıkıya tuttu. Halk düzen istiyor mu Molly? Bilmiyorum dedi genç kadın. Özgür olmak istiyor onlar. Peki bunun nasıl olacağını biliyorlar mı? Silahlı bir düşmana karşı ne gibi bir yöntem kullanılması gerektiğini biliyorlar mı? Hayır dedi Molly. Sanmam. Sen akıllı bir kızsın Molly. Sen biliyor musun peki? Hayır efendim. Ama uysal davranırsak alt edilebileceğimizi biliyor halk. Bu askerlere yenilmemiş olduğumuzu göstermek istiyor. Hiç dövüşme olanağı yok. Makinalı tüfeklere karşı ne yapılabilir ki? Dedi Doktor Winter. Orden, halkın ne yapmak istediğini öğrendiğinde bana haber verir misin Molly? Dedi. Genç kadın Orden'a kuşkuyla bakarak, evet. Hayır demek istedim, bana güvenmiyorsun. Peki ama Alex'e ne olacak? Onu mahkum edecek olan ben değilim. Halkımıza karşı bir suç işlemedi o, dedi belediye başkanı. Molly duraksıyordu şimdi. Ya onlar? Onlar Alex'i öldürecekler mi? Dedi. Orden kadına gözlerini dikti. Vah yavrum, zavallı yavrum, dedi. Molly kaskatı olmuştu. Sağ olun. Orden genç kadına yaklaştı. Kadınsa zayıf bir sesle, dokunmayın bana, lütfen dokunmayın bana, lütfen dokunmayın, dedi. Orden'ın eli düştü. Kadın bir an kımıldamadan öyle kaldı. Sonra hızla dönüp kapıdan çıktı. Molly tam kapıyı kapadığı sırada Joseph girdi içeri. Bağışlayın efendim, albay sizi görmek istiyor. İşiniz olduğunu söyledim ona. Molly'nin burada olduğunu biliyordum. Ayrıca hanımefendi sizinle görüşmek istiyor. Orden, söyle hanımefendiye gelsin dedi. Joseph çıktı, hemen ardından da hanımefendi girdi içeri. Bu evi nasıl çekip çevireceğimi bilmiyorum diye söze başladı kadın. Bu evin kaldırılabileceğinden çok daha fazla insan var burada. Eni hep öfkeli. Şşt dedi Orden. Hanımefendi Orden'a şaşkın şaşkın baktı. Bilmiyorum ne. Şşt dedi adam. Sara, Alex Morden'ın evine gitmeni istiyorum. Anlıyor musun? Molly Morden'ın yanında kalmanı istiyorum. Sara gereksinimi var kadının. Bir şey söylemen gerekmez. Yalnızca yanında kal yeter. Hanımefendi yüzlerce işim diye söze başladı. Sara, Molly Morden'ın yanında kalmanı istiyorum. Onu tek başına bırakma. Şimdi git hadi. Kadın yavaş yavaş durumu kavramıştı. Olur dedi. Olur giderim. Ne zaman biter? Bilmiyorum dedi adam. Zamanı gelince en iyi yollarım. Kadın Orden'ın yanağına yavaşça bir öpücük kondurdu. Sonra çıkıp gitti. Orden kapıya doğru yürüyüp seslendi. Joseph, albayla görüşebilirim artık. Lancer içeri girdi. Yeni ütülenmiş bir üniforma var yüzde üzerinde. Kemerinde küçük süslü bir kama asılıydı. Günaydın Excellency'ları dedi. Sizinle özel olarak görüşmek istiyorum. Doktor Winter'a bir göz attı. Baş başa görüşmek istiyorum eğer olanak varsa dedi. Winter ağır ağır kapıya doğru yürüdü. Kapıya vardığında Orden doktor diye seslendi. Winter döndü. Evet, bu akşam gelebilir misiniz? Yapmam gereken bir iş mi var diye sordu doktor. Hayır hayır, yalnız kalmak istemiyorum da. Gelirim doktor. Bir de Molly'nin durumu nasıl sence, iyi mi? Ah sanırım iyi. Sinir bunalımı geçirebilir her an ama yapısı çok sağlam. Gerçekten çok sağlam bir yapısı var. Kenderley'lerdendir bilirsin. Tümüyle unutmuştum dedi Orden. Evet doğru ya. Kenderley'lerden o, öyle değil mi? Doktor çıkıp kapıyı arkasından yavaşça kapattı. Lancer hiç sesini çıkartmadan nezaketle beklemişti. Kapının kapanışını izledi. Masaya çevrilen koltuklara baktı. Bu olan bitenden nedenle üzgün olduğumu söylemem gereksiz efendim. Hiç olmasını isterdim. Belediye Başkanı Orden saygıyla başını salladı. Lancer sözlerini sürdürdü. Sizden hoşlanıyorum efendim. Size saygı da duyuyorum. Ama yapmam gereken bir görevim var. Anladığınıza eminim bunu. Orden karşılık vermedi. Gözlerini Lancer'ın gözlerine dikmiş öyle bakıyordu. Tek başımıza ya da kendi düşüncelerimize göre davranamayız. Konuşurken ara sıra duruyor, sözlerine bir yanıt almak için bekliyordu Lancer ama hiçbir karşılık alamadı. Uymamız gereken kurallar var. Merkezde hazırlanmış olan kurallar. Bu adam bir subayı öldürdü. Sonunda Orden karşılık verdi. Niye kurşuna dizmediniz onu öyleyse? Bu işin o zaman yapılması gerekmez miydi? Lancer başını salladı. Eğer görüşünüze katılsaydım bu hareketin hiçbir yararı olmazdı. Cezanın büyük ölçüde gelecekteki suçluları caydırma amacı taşıdığını en az benim kadar siz de bilirsiniz. Ceza, cezalandırılandan çok başkalarına amaçladığına göre herkese duyurulmalıdır. Dramatize edilmesi bile gerekir. Parmağını kemerinin içine sokup kamasıyla oynamaya başladı. Orden geri dönüp pencereden dışarıya, kararan gökyüzüne doğru baktı. Bu gece kar yağacak dedi. Başkan Orden, buyruklarımızın değiştirilemez olduğunu biliyorsunuz. Kömür çıkartmamız gerek. Halkınız düzeni bozmaya kalkışacak olursa, düzeni zor kullanarak sağlamak durumunda kalacağız. Sesi sertleşti. İnsanları kurşuna dizmemiz gerekecek. Halkınıza bir zarar gelmesini istemiyorsanız düzeni korumada bize yardımcı olmalısınız. Hükümetim cezanın yerel yetkili tarafından verilmesini uygun bulmaktadır. Düzenin korunmasına yardımcı oluyor bu durum. Orden yumuşak bir sesle halk da biliyor bunu. Bu büyük bir giz işte dedi. Sonra sesini yükseltti. Buradaki yargılamadan sonra Alexander Morden'ın ölüm fermanını benim imzalamamı mı istiyorsunuz? Öyle mi? Evet, bunu yaparsanız daha sonraki olası ölümleri önleyeceksiniz. Orden masaya gitti, masanın başındaki büyük koltuğu çekip oturdu. Birden o yargıç, Lancer'da sanık konumuna geçmişlerdi sanki. Parmaklarını masanın üzerinde tıkırdatarak, siz ve hükümetiniz bir türlü anlamıyorsunuz dedi Orden. Tüm dünyada yüzyıllarca yenilgi üzerine yenilgiye uğrayan tek hükümet ve halk sizin hükümetiniz ve halkınız. Nedeni de halkı hiç anlayamamış olmanız. Konuşmasına kısa bir süre ara verdi. Bu düşünceniz işe yaramaz dedi sonra. Her şeyden önce ben yalnızca belediye başkanıyım. Ölüm cezası verme hakkım yok. Bu toplulukta kimsenin de böyle bir hakkı yoktur. Eğer böyle bir şey yaparsam sizin gibi yasaları çiğnemiş olurum. Yasaları çiğnemek mi? Dedi Lancer. Geldiğinizde 6 adam öldürdünüz. Bizim yasalarımıza göre adam öldürmekten suçlusunuz tümünüz. Niçin bu yasa saçmalığıyla uğraşıyorsunuz albay? Sizinle bizim aramızda yasa falan yok. Savaş bu. Hepimizi öldürmeniz gerektiğini, yoksa zamanla bizim sizleri öldüreceğimizi bilmiyor musunuz? Buraya gelerek yasaları ortadan kaldırmış oldunuz. Onların yerini şimdi yeni yasalar oldu. Bunu bilmiyor musunuz? Lancer, oturabilir miyim dedi. Niçin soruyorsunuz bana? Bu da başka bir yalan. İsterseniz beni önünüzde esas duruşa geçirebilirsiniz.